Profesör Doktor Ekrem Buru ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün geçmişe gideceğiz. İzlerini hala günlük hayatta deyimlerimizde devam ettiren harem selamlıktan konuşacağız. Yanlış söylemiyle haremlik selamlık haremlik diyelim. Selamlık. Herkes böyle biliyor ama doğrusu harem selamlık. Evet. Önce o düzeltmeyi yaparak başlayalım.
Çünkü harem ismi mekandır. Yani bir mekanın adıdır. Fakat selam bir mekanın adı değil. Selamlık bir mekanın adı. O yüzden harem selamlık. Ama dediğiniz gibi sizin artık Galata meşhur sayılır mı? Haremlik selamlık diyorlar ama doğrusu harem selamlıktır.
Her ikisi de aslında kadın ve erkek günlük hayatın ya da işin devam ettiği erkeklere özel, kadınlara özel
mekanlar,
yer
evet.
Anlamına geliyor.
Eski Osmanlı evinde, eski Türk evinde.
Sadece evinde mi?
Hatta şarkta her yerde.
Hı-hı. İş yerlerinde.
Ev yerinde, evde, iş yerinde, her yerde. Camilerde, mabetlerde, hı-hı, kadınlarla erkeklerin birbirinden ayrı yaşadıkları yerler var. Şimdi bugünkü insanların belki mentalitesine çok uygun değil ama öteden beri, ta antik çağdan beri kadınlar ve erkekler aynı mekanlarda çok fazla vakit geçirmemişlerdir.
Bunun sebebi sadece karşı cins olmaları mı yoksa
biraz karşı
sosyal
cins
roller
biraz,
ve beklentiler
biraz
mi?
Karşı cins olmaları tabii ki. Yani karşı cins olmanın getirdiği ve beklendiği, korkulduğu bazı yanlış neticelerin doğmaması. Ama başka sebepler de var. Kadınların ayrı bir dünyası var. Yani zevce olmak, çocuklarına anne olmak, ev işlerini yapmak veya tedbir etmek, yaptırmak,
düzenlemek.
Erkeklerin ayrı bir dünyası var. Baba olmak, işte dışarı işlerini yürütmek, dışarıda para kazanmak, işte dünyevi işleri yürütmek. Dolayısıyla onların faaliyet mekanları birbirinden ayrı zaten. O sebeple bir arada olmalarını onlar mantıken de çok makul görmüyorlar. Yani karışık kahvehaneler yok mesela. Hı hı. Erkekler yani
restoranlar
fonksiyonel bir yer. Yani eskiden restoranlar sosyalleşme yeri değildi. Şimdi öyle oldu. Hı. Eskiden lokantalar insanların yemek yiyip çıktığı yerdi.
Orada kadın erkek birlikte yemek yerler mi?
Osmanlılarda hayır. Hı. Avrupa'da evet. Osmanlı hatta Avrupa'da bile yakın zamana kadar, La Belle Époque zamanından önce, La Belle Époque yani güzel çağ, yani Birinci Dünya Savaşı öncesinde kadınlar lokantalarda erkeklerle beraber yemek yemezlerdi. Avrupa'nın sosyal hayatında da Birinci Dünya Savaşı ve bilhassa İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok değişiklikler oldu. Yani şu anda filmlerde gördüğünüz, romanlarda okuduğunuz kadınların, erkeklerin bir arada çok rahat hayat geçirdikleri sahneler Avrupa'da çok yaygın değildi. Sinemalar, tiyatrolar, operalar, evet kadın erkek beraber. Salonlar, balolar, kadın erkek beraber ama lokantalar da ayrı. İş yerinde zaten kadınların çalışması diye bir şey o zaman mevzubahis değildi Avrupa'da da.
Peki hizmet alması gerektiği durumlarda kadının erkeklerin çalıştığı bir yerden hizmet alıyor. Bir mağazaya girdi
Avrupa'da ilk zamanlarda bu yoktu. Fakat son zamanlarda Avrupa'da kadınların artık çarşıya çıkması yadırganmaz oldu. Şarkta ise uzun zaman yadırgandı.
Peki o zaman biraz geriye giderek bakalım. Yani aslında önce din temelli bakalım. İslamiyet kadın ve erkeğin ayrı alanlarda yaşamasını neden ister, nasıl düzenler, harem, selamlık bunun evet, yansıması mıdır? Sonra bunun günlük hayata tamam, nasıl döndüğüne bakalım.
Şimdi insanlarda umumi bir telakki var. Osmanlı yaşantısında harem ve selamlık sosyal hayatımızın esasını teşkil ediyor. Bunu daha önceki programlarımızda da az çok anlatmıştık. Ve herkes bu harem selamlık tatbikatının Osmanlılar tarafından tatbik edildiğini ve bunun Emevi İslamı olduğunu, İslamiyet'te böyle bir şeyin istenmediğini, beklenmediğini Emevilerin koyduğunu söylüyor. Bir kere burada bir esaslı bir yanlışlık var. Şöyle ki Emevi İslamı diye bir İslam yoktur. Daha doğrusu Emevi İslamı denen İslam, İslam'ın ehli sünnet yorumudur. Emevi İslamı dediğimiz peygamberden gelen, eshab-ı kiram tarafından nakledilen İslamiyettir. Buna Emeviler sıkı sıkıya sahip çıkmışlar ve korumuşlar. Bunun aksine olan heretik, sapkın cereyanlar farklı bir yol tutmuşlar ve onlar bu hakiki ehli sünnet İslamiyete Emevi İslamı demişlerdir. Bir kere bunun altını çizelim. İkinci husus, bu harem selamlık tatbikatı Kur'an ve sünnetle sabittir. Kur'an-ı Kerim'de kadınlar erkeklerin birbirine karışmamalarını emreden ayetler olduğu gibi gerek örtünme gerek beraber mecbur kalmadıkça, zaruret olmadıkça birbirine karışmamalarını emreden ayetler var. Buna hicab ayeti deniyor. Ve bu 6. senede bir rivayette 4. senede hicretin gelmiştir. Ondan önce kadınlarla erkeklerin birbirleriyle konuşmalarından, birbirleriyle görüşmelerinden bazıları Hazreti Peygamber zamanında kadınlarla erkekler rahatça görüşürlerdi. Bunu da nereden çıkarıyorsunuz diyorlar. Evet doğrudur. Hicap ayeti gelmeden evvel öyleydi. Hicap ayeti geldikten sonra Hazreti Peygamber hanımlarla görüşmedi. Onlara olan irşat faaliyetlerini kendi hanımları vasıtasıyla yürüttü. Hazreti Peygamber'in çok kadınla evlenmesinin sebeplerinden bir tanesi de budur. Onlar vasıtasıyla hanımları gerek dini, gerek ahlakı, gerek sosyal yönden irşad etti. Hanımların problemlerini bu hanımlar çözdüler, hakem oldular, onları teselli ettiler, psikolojik yardımda bulundular, dini meselelerine cevap verdiler. Şunu peygambere sorar mısın, o soruyor, o cevap veriyor. Böyle bir fonksiyon icra ettiler. Camilerde ilk zamanlarda Hazreti Peygamber dinin öğrenmesi esas olduğu için kadınların camiye gelmesine müsaade ediyordu. Ancak en öne erkekler duruyor, araya çocuklar duruyor, en arkaya kadınlar duruyordu. Fakat daha sonra cenazelere gelmelerini istemedi, cuma namazına gelmelerini istemedi ve Hazreti Peygamber'den sonra sahabeler kadınların, nitekim Hazreti Peygamber'i çok seven bir kadın sahabi vardı, Ümmü Hümeyt. Dedi ki ya Resulallah ben seninle beraber namaz kılmaktan çok hoşlanıyorum. Dedi ki ben de hoşlanıyorum hem Müslümanlarla beraber olmaktan ama şunu bil ki evinde kıldığın bir namaz benim mescidimde kıldığın namazdan çok daha faziletlidir. Ve ölene kadar Ümmü Hümeyt bir daha hep evinde namaz kıldı. Yani kadınların camide kıldığı namazdan evde kılması sevap, erkeklerin de evde kıldığından camide kılması sevap. Şimdi böyle bir kültür devam
yani
etti.
Yani aslında bir noktada kadının yeri ev, erkeğin yeri dışarısı gibi
bir yönlendirme var. Çünkü Hazreti Peygamber kızı Fatıma'yı evlendirirken de şöyle bir ikisini karşısına aldı. Şöyle bir nasihatta bulundu amcasının oğlu Ali ile evlendirirken. Dedi ki kızım ev işleri sana ait. O zaman buğdayı öğütmek, ekmek yapmak da evde oluyordu. O merkezde konuştu. Bu sana ait. Döndü Hazreti Ali'ye dışarı işleri de sana ait. Develerin sulanması dahil buyurdu. Develeri var, hayvanları var.
İş bölümü yaptı yani.
Yani iş bölümü yaptı. Tabii bu iş bölümü bugün veya en azından yakında Anadolu'da yaşanan iş bölümünden farklı. Yani Anadolu'da bazı yerlerde kadınlar çok rahattır. Hiçbir iş yapmazlar. Ama bazı yerlerde mesela Karadeniz bölgesi gibi oralarda kadınlar erkeklerin işleri de yaparlar. Bu tatbikattaki sapmalar elbette ki İslam kültürüne refere edilemez.
Şu andaki günlük hayattaki uygulamalar aslında kuralı göstermiyor. Kuralın nasıl değiştiğini.
Bu değişme bazen kültürel dejenerasyondur. Bazen zaruretlerdir. Mesela Karadeniz bölgesinde insanların fakirlik sebebiyle gurbete gitmesi, bu sefer kadınların mecburen geride kalan işleri yapar olmasının tesiri vardır. Ama esas itibariyle Anadolu'da bu kültürü yaşayan yerlerde kadınlar tarlaya ve ahıra gitmezler hiçbir zaman. Ev işleri yaparlar sadece. Tamam, ev işleri de kolay değildir. Suların evde akmadığı, elektriğin olmadığı, çamaşır makinesinin, buzdolabının olmadığı, çocukların çok olduğu, çocuk bezlerinin olmadığı, ıslak bezlerin olmadığı bir zamandan bahsediyoruz. O zaman elbette ki kadınların işleri zordu. Yalnız orada da daha önce anlatmıştım. Şöyle bir fayda var. Evler kalabalıktı. Kadınlar arasında iş bölümü vardı. Evde kayınvalide var. Gelinler var. Evlenmemiş halalar, görümceler var. Beslemeler var. Yani evlatlık kızlar var. Dolayısıyla
Anadolu'da da
tabii.
Köylünün hayatı da böyledir.
Bu yani kadar kalabalık olmasa bile köylünün hayatı da böyledir. Çok nadir evde kadın yalnız başınadır. İşte o kadının hayatı zordur. Onun tabii kocasının da hayatı zordur. Çünkü muhtemelen kocası da yalnızdır. Ve köy işlerini, kasabadaysa kasaba işlerini, dükkan işlerini tek başına yürütmektedir. Şimdi yine bazıları zannediyor ki bu kadınların örtünmesi, biraz Avrupa'da böyle bir telakki var. Ve harem selamlık tatbikatını Müslümanlar getirmiştir. Hazreti Muhammed getirmiştir. Hatta bazıları Hazreti Peygamber'in kıskançlığına ve Hazreti Ömer'in kıskançlığına ve Hazreti Peygamber'den gelen sonra gelen erkeklerin kıskançlığına bunu bağlamıştır. Halbuki dini kaideler bir şahsın şahsi temayülleriyle, kanaatleriyle, hissiyatıyla şekillenemez.
Kur'an-ı Kerim'de örtünme
ayeti var. Ayrıca kadınlarla erkeklerin de birbirine karışmamaları zaruret olmadan. Nedir o zaruretler? Mahkemedir, alışveriştir, ilim öğrenmektir. Onlar müstesnadır. Şimdi İslamiyet'ten önceki din Hristiyanlık. Hristiyanların temel metinleri bugün İncil denilen, daha doğrusu Yeni Ahit denilen kitap. Yeni Ahit denilen kitapta hem kadınların örtünmesine dair ayet vardır. Daha doğrusu ayet değil ama Pavlus'un mektuplarında kısım vardır. Hem de kadınlarla erkeklerin gerek mabetlerde gerek başka yerlerde birbirlerine karışmamalarına dair hükümler vardır İncil'de. Bugün filmlerde gördüğünüz kilise sahnelerinde kadınlarla erkeklerin rahatça oturduklarını, konuştuklarını görüyorsunuz ama.
Ya da süslemelerde mesela, evet. Hazreti İsa ile Hazreti Meryem başkalarının, evet, yanında yan yana.
Yan yana ama bunlar Rönesans sonrası tasvirlerdir. Klasik devirde böyle bir şey yok. Kadınlar kiliseye gitmezler. Gittikleri zaman da bugün aynı Müslümanların camilerinde olduğu gibi kadınlara mahsus kafesli bir kısımda ibadete iştirak ederlerdi. Bugün bunu Ermeni kiliselerinde, reforme olmamış Ermeni kiliselerinde ve Süryani kiliselerinde, Doğu kiliselerinde, Kıpti kilisesinde, mesela Kopt kilisesinde, Mısır'da görebilirsiniz. Kiliselerde erkekler bulunur. Kadınlar için ayrı kafesli yerler vardır. Kadınlar kiliseye giderler örtülü bir şekilde. Orada bulunurlar.
Örtmek onlarda, evet, da var, değil mi?
Yine bunu dinleyicilerimizden bazıları şahit olmuştur. Yunanistan gibi, İtalya gibi, daha doğrusu Katoliklerin İtalya ve İspanya gibi dindar olanlarında ve hemen hemen bütün Ortodoks Bulgaristan, Yunanistan, Rusya köylerinde, hatta kasabalarında kadınların Müslüman Anadolu kadını gibi örtülü olduğunu, başörtülü olduğunu, etekli olduğunu görürler. Örtünmek Hristiyanlıkta da vardır. Yani aynı Müslümanlarda olduğu gibi örtünmek, onlar hatta İncil'de diyor ki kadın ya başını örtecek ya saçlarını kazıyacak. Kadının saçlarını kazıması düşünülemediği için örtünmesi emredilmiştir.
Saçını kazıdığı zaman örtmek durumunda,
hayır,
değil mi?
Hayır, o ben önce onu öyle anlamıştım ama sonra onu şerh edenlere bakınca orada bir edebiyat sanatı var.
Yani bunu
yapamayacağınız için örtüneceksiniz.
Karşılaştırma yapıyor.
Evet, yani. Karşılaştırma yapıyor. Bunu tabii bugün rahibelerde bu gelenek yaşıyor. Bütün dinlerdeki rahibeler örtülüdür. Ama bu sadece rahibelere mahsus değil, kadınlara mahsus bir emirdir. İncil'de bu var ve eski Hristiyanlarda bunu görmek mümkün. Yakın zamana kadar Avrupa'da kadınların mübalağalı şapkaları aslında tesettünün ifası içindir. Kadın şapkalarının çok mübalağalı olması, başı örtmesi İncil'deki tesettür emrine riayetin modaya uydurulmuş bir, reforme edilmiş bir halidir. Gelelim Yahudiliğe. Yahudilerin mukaddes kitabı olan İncil'de, Tevrat'ta, ki Tevrat'ı Hristiyanlar da okurlar ve kabul ederler. Eski Ahit'te kadınların örtünmesi, erkeklerle bir arada bulunmaması, kadınların ziynetlerini erkeklerden saklamasına dair müteaddit ayetler vardır. Bugün dindar Yahudi kadınlar başlarını örterler. Hatta Yahudilerin dindar olup da sosyal hayatta da aktif bulunan kadınlar peruk takarak bu emri yerine getirirler. Dünyanın en çok peruk tüketme denmez belki ama kullanılan ülkesi İsrail'dir nüfusa nispetle.
Bir değişik bir şekilde saçlarını topluyorlar. Yani evet. Böyle bonemsi bir şekilde topluyorlar.
Evet. Haredik diye bir Yahudi topluluğu vardır. Ortodoks Yahudilerin, yani normal dindar Yahudilerin aşırı bir grubu vardır. Onlar da zaten kadınlar mutlaka başlarını örterler. Asla erkek elbisesi giymezler. Mesela erkek elbisesi giymek de yasaklanmıştır Tevrat'ta ve İncil'de. Meşhur Jean d'Arc'ın yakılmasının sebebi erkek kıyafetleriyle gezmesiydi. Çünkü İncil ve Tevrat erkek kıyafetleriyle gezmeyi kadına, kadın kıyafetleriyle gezmeyi erkeği yasaklamaktadır. Bu İslamiyet'te de aynı yasak mevcuttur. Bunlarda da insanların çoğun haberi olmadığı için bu işi sadece İslamiyet'e refer ediyorlar. Yahudilikte bu iş böyle. Yahudi mabetlerinde, yani havralarda kadınlar ve erkekler asla bir arada olmazlar. Zaten havraya kadınlar fazla gitmezler. Çok nadir giderler. Gittikleri zaman da aynı camiler gibi kadınların erkekleri karışmadığı ayrı bir yerde bulunurlar. Demek ki bu böyle. Peki o zaman Tevrat'la mı gelmiş bu? Tevrat'la gelmediğini de şuradan anlıyorsunuz. Tevrat'ta eski peygamberlere dair anlatılan hikayelerde de aynı şekilde tesettür vardır.
Yani aslında mesela, dinin hangi din olursa olsun
bu var. Mesela Yakup peygamberin karısı Lea'nın kocasıyla beraber bir yere giderken karşıdan erkeklerin geldiğini görünce hemen peçesini yüzüne indirdiğini ve arkasını döndüğünü. Çünkü ziynetler, makyajlar falan var malum. Kadınlar da, Ortadoğu kadınları süsü sever. Döndüğü Tevrat'ta anlatılıyor. Yahudilikten önceki dinlerde, mesela Mezopotamya dinlerinde örtünme vardır. Mezopotamya dinlerinde kadınlar örtünürler. Asurlularda, Babillerde zaten onlara ait fresklerde bunu görmek mümkündür. Yani şunu söylemek istiyorum. Kadınların tesettürü çok eski bir gelenek. Antik çağdan gelme bir gelenek. Diğer dinler de bunu kabul etmişler. Yani bu sonradan bir kişinin inisiyatifiyle. Hele bir tarihte bir reis-i cumhur vardı. Örtünme diye bir şey yokmuş. Kadınların saçları yemek yaparken yağlanmasın diye başörtme emredilmiştir demişti bir konuşmasında. Cumhurbaşkanı, Türkiye'de cumhurbaşkanlığı yapan birisi. Daha sonra onu birisi brife etti. Sözünü düzeltmeye çalışırken daha komik bir şey söyledi. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda bir köy kadınları çok güzelmiş. Osman Gazi'ye demişler ki kadınlar biz çok kıskanıyoruz. Bizim erkeklerimiz bu kadınlara aşık olur diye. Osman Gazi de emir vermiş. Herkes örtünecek bundan sonra kadınlar demiş. Ve tesettür Osman Gazi'den kalmış. Hmm. Böyle daha komik bir özürle önceki bilgisini teyit ettiğini ben o zaman hayretle, trajikomik bir şekilde dinlemiştim.
Bir şey sormak istiyorum bu konuyla ilgili. Şimdi biz tesettürü hani varoluşuyla birlikte geçmişte dinin insanlara emredilmesi, ilk insanla birlikte belki de konuşmak lazım. Hazreti Adem'le Hazreti Havva'yla beraber konuşmak lazım. Peki olmadığını yani kadınlara tesettürün emredilmediğini ne zamandan beri konuşuyoruz? Yani eskiden de bu tartışılır mıydı?
Evet, tartışılmazdı. Bu tesettür münakaşaları bizde Meşrutiyet devrine tarihlenir. Yani 1908 sonrasına ve ondan biraz daha önce Mısır'da modernist Müslümanlar arasında konuşulmuştur. Şimdi Avrupa'da tesettür kalmamıştır. Malumunuz bilhassa Protestan dünyasında modern insanlar arasında tesettür ve harem selamlık diye bir usul yoktur. Hatta oraya giden seyyahların en çok dikkatini çeken odur. Yani tesettürün olmaması, harem selamlığın olmaması çok dikkat çekicidir. Bütün seyahatler namelerde vardır. Şimdi modernistlerin bir hususiyeti var. Yani İslam dinindeki modernistlerin, burada Türkiye'de de mümessilleri var, Mısır'da da mümessilleri var, Hindistan'da da var. Bunlar diyorlar ki din tamam, her şey tamam, Kur'an sünnet tamam. Fakat biz dini yanlış anlıyoruz. Yanlış anlıyoruz. Yanlış anladığımız için geri kalıyoruz. Dini doğru anlarsak biz geri kalmaktan kurtuluruz. Avrupalılar da bize düşman olmaktan vazgeçerler. Böyle bir umumi telakkileri var.
Peki geri kalmışlığın sebebi dinimiz mi? Yani din bize ilerleme, bilimde çalışma yapma, demiyor. Sanatla uğraşma.
Tabii ki demiyor. Yani İslamiyet imiş pabendi terakki, evvel yodi bu rivayet yeni çıktı. Ziya Paşa'nın sözü. Şimdi Müslümanların 19. asırda veya 18. asırdaki hali pir melalini gören bazı mütefekkirler dediler ki bunun sebebi nedir? Herkes bunun sebebini araştırdı. Kimi dedi ki bunun sebebi coğrafidir. Kimi dedi ki bunun sebebi malidir. Kimi dedi ki bunun sebebi şudur budur. Bir kısım da dedi ki bunun sebebi dindir. İslamiyet insanları geri koyuyor. Avrupa'nın ilerlemesi Protestanlık sayesindedir. Hristiyanlık onları geri koydu. Onlar Hristiyanlıktan vazgeçtiler, Protestan oldular ve ilerlediler. O zaman bizim de İslamiyet'ten vazgeçmemiz veya İslamiyet'i reforme etmemiz lazımdır dedi bir grup. Böyle söyledi. Ve bu söyleyenleri biz modernist diyoruz. Modernist diyoruz. Bu modernistler aynı Hristiyanların, Luther'in Hristiyanlıkta yaptığı gibi İslamiyet'te de ayetleri yeniden yorumlamak, hadis-i şerifleri yeniden yorumlamak, yorumlayamadıklarını yani zamana uyduramadıklarını uydurmadır veya zamanı dolmuştur. O zaman içindir gibi iptal etmek yolunu seçtiler. Bunların karşısında bir grupta dedi ki evet biz geri kaldık. Geri kalmamızın sebebi İslamiyet'e uymamaktır. Bunlar diyordu ki doğru İslamiyet'e uymadık biz. Yani İslamiyet'i dondurduk, uymadık. İslamiyet'i biz yanlış anladık diyorlardı. İslamiyet yani, böyle değil.
İslamiyet'e uymamış mı? Dünyanın en büyük bilim insanlarını çıkartmış. İşte o zaman uymuyordu.
İşte o zaman uymuşlardı. Sonra yavaş yavaş hurafeler geldi işte falan gibi. Onların da kendilerince tabii makul izahları var. Karşı taraf muhafazakar. Bunları biz modernist diyoruz. Karşı tarafta da muhafazakar. Onlar diyorlar ki evet biz geri kaldık. Bunun sebebi dinimize uymamaktır. Dinimiz yalan söylememeyi emrediyor. Dinimiz aldatmamayı, sahtekarlık yapmayı, insanları incitmemeyi emrediyor. Temiz olmayı emrediyor. Düşmanın silahıyla silahlanmayı emrediyor. İlim Çin'de bile olsa onu arayıp bulmayı emrediyor. Beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi emrediyor. Hurafelere, akıl ve mantığın almadığı şeylere inanmamayı emrediyor. Demek ki biz İslamiyet uymadığımız için böyle diyorlar. Bunlar o zamandan bu zamana münakaşa ederler. İşte bu münakaşanın içinde bir bahisle kadınların tesettürü meselesidir. Modernistler diyor ki tesettürde bir şey yoktur. Bu tamamen uydurmadır. Bu ayet ve hadisleri biz yanlış anlıyoruz. Veya tesettür vardır ama bugün için artık buna lüzum yoktur. Çünkü tesettürün maksadı şudur. O gün bu maksat hasıl olmuştur diyorlar. Modernistler de diyorlar ki tesettürün Müslümanların ilerlemesine, ilimde fendi ilerlemesine bir engeli yok. Kıyası maal farık yapıyorsunuz diye mücadele ediyorlar. Dolayısıyla bu son 100 yıldır konuşulan bir meseledir.
Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Sohbetlerden burada ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi kadın ve erkeğin birbirinden ayrı hayatlara yönlendirilmiş olmaları bunu günlük hayata da yansımalarını ortaya çıkarmış. Ki biz bunu evlerde harem ve selamlık olarak görüyoruz. Evet. Harem ne demektir söyledik ama içinde neler yaşanır? Selamlık ne demektir? İçinde neler yaşanır? Biraz da onları konuşalım.
Şark evinde. Bakın Osmanlı demiyorum, Şark evinde. Hatta Çin ve Japonya'da buna dahil edebilirsiniz, Hindistan'da dahil edebilirsiniz ama biz Müslüman Orta Doğu merkezli konu, Müslüman dünyası merkezli konuşuyoruz ve Osmanlı'yı daha çok prototip olarak seçiyoruz. Evlerde halen ve selamlıkta iki kısım vardır. Bütün köy evlerinde de bu böyledir. Kasaba evlerinde de böyledir. Şehir evlerinde de böyledir. Konaklarda da böyledir, saraylarda da böyledir. Haremin girişi ve selamlığın girişi bir kere katiyetle ayrıdır. Ama bunlar birbirleriyle irtibatlıdır. Harem, ailenin kadınlarının yaşadığı, kadın misafirlerin ağırlandığı, yabancı bir erkeğin, hatta eski tabirle erkek bir sineğin bile giremediği bir yerdir. Hı hı. Selamlık ise evin erkeğinin vakit geçirdiği, misafirlerini kabul ettiği yerdir. Selamlığa yabancı kadın girmez. Evin hanımları da ancak erkek olmadığı zaman işte temizlik, başka sebeplerle giderler.
Bu bütün eşi evlerde olduğu zaman mesela eşinin yanına giremez mesela.
Girebilir. Girebilir de adet olmamış. Çünkü eş orada durmaz, eş haremde durur. Yani eş bir misafir olmadığı zaman haremde yaşar.
Evet. Hani günlük hayatını devam ettiğimizde bu padişah da olsa günlük hayatını devam ettirdiği. Selam.
Şimdi bugünkü evlerin prototipi var ya. Misafir salonlar, odası. Misafir odaları, kimsenin girmediği, üzeri örtülü, pancurları inik, kaloriferinin yanmadığı, ancak misafirler geldiği zaman içeri girilen yerler var ya. Selamlık öyledir. Erkek normalde hep haremde yaşar. Haremde oturur, çoluk çocuğu da yemek yer, orada yatar. Bir misafiri geldiği zaman selamlığa çıkar. Yani misafir geldiği zaman selamlığa alınır. Evin erkeği veya erkekleri oraya geçerler. İçeride hazırlanan yiyecekler, ikramlar o aradaki kapıdan, arada bir taşlık vardır, boşluk. Hemen kapı, haremin kapısı direkt selamlığa açılmaz. Bizim pederin amcasının evi öyleydi. Selamlıkla
bizim
harem arasında
hepsi bir sahanlık.
Sahanlığın içinde bir bölüm. Haremden oraya giriliyor, selamlıktan da oraya giriliyor. Çünkü selamlıktan oraya giden zaten oradaki kadınla görüşebilen
hayat
kimse.
Derler.
Hayat.
Evet.
Orada tepsiyi alıyor, içeriye götürüyor. Dolayısıyla haremde olan gürültüler, gülüşmeler, kahkahalar veya yemek şeyi buraya gelmiyor. Selamlar. Böyle bir hayat var haremde. Fakat sadece ama bu bütün evlerde var. Köy evlerinde de var. Hı hı. Daha mütevazi. Küçük o ahşap evlerde de var. Daha mütevazi. Ve herkesin evinde var, sarayda da var. Sarayda harem dediğimiz zaman Topkapı Sarayı'nı gezenler, Dolmabahçe'yi gezenler görmüşlerdir. Harem dairesi çok mütevazi, çok normal bir rezidanstır. Padişahın ve ailesinin yaşadığı bir rezidanstır. Ama padişah ailesi olduğu için orada çok insan vardır. Yani çalışan kadınlar da vardır. Cariye diye bilinen ve herkesin onları padişahın hanımı zannettiği. Halbuki hamamda, revirde, çamaşırhanede çalışan hanımlar da vardır. Bunlarla padişah bir arada oturmazlar. Görmez, o da onları görmez. Ama göremez değil. Görebilir isterse. Çünkü aynı mekandır ama görmez. Çünkü onların mekanları ve dünyaları ayrıdır. Padişah, bahçeleri vardır.
Onların da yöneticileri var ve denk gelmeleri
her birinin amirleri var. Şimdi bir de şunu söyleyeceğim. Kadınlar umumiyetle haremden fazla dışarı çıkmazlar. Bir kadın evde nasıl vakit geçirir demeyin. Bir, iş çok. İki, şenlik çok. Üç, gelen giden çok. Dört, her haremin bahçesi var. Bahçesiz hiçbir ev yok. Yani
harem
ister,
mutlaka bahçeye
açılır. İster İstanbul olsun, ister dış olsun,
İster harem, saray olsun.
Saray olsun. Mutlaka bahçesi var. Küçük, büyük, havuzlu değil. Mutlaka bahçesi var. Dolayısıyla kadınlar sıkıldıkları zaman bahçeye çıkıp orada hava alabiliyorlar. Gezebiliyorlar, nefes alabiliyorlar. Evler zaten müstakil veya iki katlı evlerdir.
Bir de şöyle düşünün, dışarı çıkmak şimdiki gibi ha deyince dışarı çıkmak değil ki.
Evet. O da bir giyinmesi, merasim.
Hazırlanması, yollar kirli, toprak, üstü kirlenecek. Nereye? Bir kadın için.
Bir kadın nereye gider? Bir kadın nereye gider? Bir kadın komşusuna gezmeye gider. Buna müsaade edilmiştir. Komşunun.
Onu da çoğunlukla bahçedeki kapılardan
bahçe gider. Kapılarından işlerler. Evet. Bahçe kapısından değilse bile zaten yakın mesafeden işlerler. Ve bu komşu ziyaretleri kısa müddetlidir. Şimdi hala var mı bilmiyorum. Bir kahve içmelik, yarım saatlik, bir saatlik. Çünkü sık olur bu komşu ziyaretleri. Günlük dedikoduları yapmak. Buradaki dedikodudan kastım gıybet değil. Şimdi filmlerde falan duyuyorum dedikoduyu gıybetle aynı. Gıybet bir insanın beğenmeyeceği, duyunca hoşlanmayacağı bir şeyi arkasından söylemek demek. Bu çirkin bir harekettir. Dedikodu ise filanca evlenmiş, feşmekancanın oğlu olmuş, filanca taşınmış.
Havadisleri
anlatayım. Evet, günlük havadisleri. Buna dedikodu derler. Bunlar konuşulur. Buna çıkar. İki, kadınlar çarşıya çıkar mı? Eski kültürde, Osmanlı kültüründe kadınlar çarşıya çıkmazlar.
Hiç mi?
Çok çok nadir.
Kendine ait bir şey alacağı
Kendine
zaman.
Ait bir şey alacağı zaman zaten biliyorsunuz her kasabada, şehirde ve İstanbul'da çarşı bellidir. Çarşıya gider kadın, Daha düşük tabakadan bir kadınsa rahatça gider, kendine ait çamaşır, duşuydu buydu alır. Bu yadırganmaz.
Ayakkabı.
Ayakkabı mesela.
Kumaş.
Ama belli bir sosyal seviyenin üzerindeyse bunlar çarşıya gitmezler. Bunlara istedikleri gelir. Yani bu işe bakan ayvazlar mesela kumaş alınacaksa kumaş toplarını getirir. Ayakkabı ise ayakkabıları getirir. Ziynet ise ziynet getirir.
Kadınlar
getirir. Bohçacı kadınlar. Veya genç çocuklar vardır dükkanlarda. Kadınların yanına rahatça çıkabilecek. Mesela nüfus sayımlarında eskiden 10-12 yaşında oğlan çocukları bulunurdu. Kadınları sayma için onlar yapardı. Yani nüfus kadınların yanına girmezdi. Tedirgin olmasınlar diye. Ama 10 yaşında bir çocuğa kadınlar çıkarlar. Dinen de bunun cevazı var. Örfen de var. Kadınlar onu anlatırlar. Çocuklar yazı yazmayı biliyor. Onları yazar getirir. Nüfus sayımları böyle yapılırdı eskiden. Arnavutluk'ta buna riayet etmedikleri için Arnavutluk'ta isyan çıktı. Nüfus erkekler sayımında... biz yapacağız sayımları dediler. Kadınlarınızı getirin dediler. Ondan sonra bu Arnavutlar da tabii bu hususta çok hassaslar. Aşırı derecede hanımlarına isimlerini falan sordular bu erkekler. Arnavutlar çok rahatsız oldu. Birkaç nüfus memurunu tartakladılar. Bunun üzerine jandarmalar geldi. Arnavutları kadınlarının önünde falakaya yatırdılar. Arnavutluk isyanının sebeplerinden bir tanesi budur. Bunu kimse bilmez.
Yani çok enteresan. Evet, sosyal
şeylere riayet etmezseniz.
Bir hata.
Evet, bir isyanı. Başka sebepleri de var elbette ama.
Bardağı
taşıran damla veya fitili ateşleyen kıvılcım bu oldu. Yüksek seviyedekilere ben bunları gördüm, böyle hanımlar vardı, o kumaşlar bunlara geliyor, beğeniyorlar, şundan şu kadar, bundan bu kadar, parası konuşsa bu biraz pahalıya mal oluyor ama onu zaten aramıyorlar. Orta sınıf ise çarşıya kadar gider arabalarıyla ve hizmetkarlarıyla, çarşının içine girmez. Onların zaten alışveriş yaptıkları, tanıdıkları veya onların hizmetkarlarını tanıdığı dükkancılar çocukları vasıtasıyla çarşının girişine, çıkın dışına, düşünün Nur Osmaniye kapısına. Orada arabaların park için yer vardır zaten solda. Faytonlar orada dururdu eskiden. Şimdi park gibi bir şey olmuş. Oraya getirin bak bakarlar. Kadınlar orada beğenir alırlar. Alışveriş üç çeşitte yapılır. Daha alt seviyedekiler rahatça alışveriş yaparlar ama kendilerine mahsus. Şeye giremezler. Yani yoğun erkeklerin bulunduğu pazarlara salına salına dolaşamaz kadınlar.
Şimdi gezdiğimiz gibi gezmiyorlar.
Hatta benim çocukluğumda ben Anadolu'ya çok giderdim. Tanıdıklarımız olurdu. Evin kızı çarşıya inemezdi hanımı. Çok modern oldukları halde inmezlerdi çarşıya. Erkekler çarşı alışveriş yaparlar. Zaten meyve sebze alışverişini hep erkekler yapardı.
Yani oturum market alışverişine.
Evet. Hiç kadınlar gitmezdi.
Ben babamın, ben annemin bile pazara gittiğini bilmem, her şeyi babam alır. Hatta, hala babam alır.
Hatta kasabalarda mesela çarşıdan geçmek mecburiyeti hasıl olsa kadınlar yolu uzatırlardı. Çarşıya girmem. Laf söz olurdu. Yani kimse linç etmez, söz atmazdı da dedikodu olurdu bir kadının oradan geçmesi.
Hele
ayıp
iki
karşılığı.
Kere geçse mesela.
Hele birkaç kere geçse. Böyle bir şey vardı. Çarşı bu. Peki kadınlar başka nereye gider? Camiye gider mi? Hayır. Kadınlar camiye hiçbir zaman gitmez. Osmanlı geleneğinde camiye ve cenazeye kadınlar hiçbir zaman gitmemiştir. Sadece mevlüt okunuyorsa camide kadınlar mevlüdü çok severler. Onlar için bir atraksiyondur bu. Mevlüde giderler. Bazı kadınlar, kadınlar vaizleri vardır. Onları dinlemeye giderler ama yani sofular onu da istemez.
Onu da çünkü evlerinde yapanlar,
evlerinde
çok,
yapanlar var. Zenginler evlerinde yaptırtır. Yani bu kadınlar vaizlerinden çünkü kendisini dinlemeye gelen kadınlara göz koyup onlardan evlenenler falan olmuş diye söylenirdi. Tabii çünkü kadın erkeğin birbirini görmesi çok nadir oluyor. Kadınlar vaiz bir de genç bir adamsa derlerdi filanca kadınlar vaiziymiş, gözüne birini kestirmiş falan filan. Hatta bir tarihte yakın zamanda, yakın değil epey oluyor, Hürriyet gazetesi bir Kur'an kursu hocası talebesini ifade etti diye haber çıkmıştı. Halbuki Kur'an kursu hocası talebelerden birinin annesiyle evlenmiş. Dul annesiyle evlenmiş. Gazeteye yansıyan haber. Talebesini ifade etti. Evet, çok meşhur bir gazetede çıktı. Sonra adam işinden oldu. Çok sıkıntı çekti. Dava açtı, kazandı ama Bağda Harabi Basra. Evet, adamı tanıdım ben çünkü. Adamı tanıdım. Yaşlı tabii adam. Sonra haberleri falan da inceledim, adam doğru mu söylüyor. Hakikaten öyle. Çok enteresan. Yani gazetecilerin dinine düşmektense eskiden lahm çukuruna düşmek iyidir derlerdi. Ondan yıkanmak mümkün, temizlenmek mümkün de ondan kurtulmak mümkün
tabii
değil.
Tabii istediğiniz kadar aklayın kendinizi.
Evet. Kadınların dışarı çıktığı en... Bir de yatılı misafirler vardı. Komşu misafirleri, yatılı misafirler. Şimdi Fatih'te oturan birisi Üsküdar'daki bir akrabasına ziyarete gidiyorsa gitmesi beklenir. Yatılı giderdi. Çünkü sabahtan çıkacaksın, akşam döneceksin. Doyamazdı kadınlar. Zaten nadir görüştükleri için.
Bir de zor bir iş, zor. Yani şimdiki gibi.
Tabii. Sizi arabalarla köprüye götürecek. Köprüden vapura bineceksiniz. Vapurla karşıya gitsin, tekrar arabalar. Bir eziyet o zaman. Veya Erenköy'de oturuyorsa trene bineceksin. Zahmetli bir iş. Gittiler mi bir gün, iki gün, üç gün, bir haftaya kadar hatta kalırlardı eskiden.
Yazı ayrı, kışı ayrı.
Kışı ayrı. Ben çocukluğumda böyle ziyaretlere rastladım.
Kış misafirlerini ben de bilirim. Evet. Kış misafiri, evet. Anneanneme kış misafiri gelirlerdi.
Kışın zaten kadınlar fazla evden dışarı çıkmadıkları için hava sebebiyle misafir daha çok birbirine gider gelirdi. O da ayrı bir eğlencedir. Kadınların en çok dışarı çıktıkları mesirelerdir. Şimdi her evin bahçesi var ama o bahçe ne kadar insanı keser? Güzel havalarda, haftada bir, ayda bir kadınların mesireye gitmesi adetti. İstanbul merkezli konuşacak olursak işte Çırpıcı'ya gitmesi, Küçüksu'ya gitmesi, Beyefendi'ye gitmesi, Kağıthane'ye gitmesi adetti. Bu bir merasim. Kadınlar işte faytonlara binerler, öküz koşu arabaları derler, öküz arabalarına tente yaparlar. İşte varsa harem ağaları, değilse bir çocuk onları götürür.
Neden öküz arabasıyla o kadar yavaş yavaş?
Yavaş ama işte başka at fazla yok. İstanbul'un içine at sokulmuyor, yasak. Sur içine at yasak.
Öküz
arabasıyla işte ya maksat kadınlar yürümesin. Yani sabah erkenden çıkılıyor.
Yürümekten hallice zaten hallice. Hızı.
Ama eşyaları var gittikleri yerde. Yalancı dolmalar, köfteler, börekler. Onlar var. Yani muazzam millete de ikram edecek. Bir de çok kişi. Bir de kadınlar onu bir şeye dönüştürürlerdi kabul gününe. Bir de hamam, onu da anlatalım. Hamam kadınların evden çıkışı. Bu mesireler çok anlatılan, çok tasvir edilen mesirelerdir. Çok resimleri vardır kadınların bu su kenarlarında, çayırlarda eğlendikleri. Akşam dönme mecburiyeti var. Akşam mutlaka dönecekler. Yanlarında ya bir harem ağası ya 10-12 yaşında bir çocuk, bunları bekler. Çok zaman harem ağası uyuyakalır, çocuk oyuna dalır. Kadınlar biraz rahat edebilirler. Hatta eski o muaşakalar falan buralarda olur. Yani çünkü bir kadınla bir erkeğin görüşebileceği yerlerde Hüseyin Rahmi bunları çok tasvir
evet,
eder.
Meşhur mektuplaşmalar,
mendil göndermeler, evet. Gül gönderme, evet. Kömür göndermeler. İşte buralarda çok yaygın değil ama buralarda olur. Yani eskiden kadın erkeğin bir yerde olması, yani Hazreti Peygamber'e birisi demiş ki efendim benim kayınbiraderim var. Kocam olmadığı zaman evime geliyor gidiyor. Vallahi demiş Peygamber Efendimiz yakın akraba ölüm gibidir. Çünkü yabancı bir erkekle bir kadının nahoş bir şey yaşaması da çok zor. Ama yakın akaba öyle değil, devamlı görüyor, ediyor. Aşk-ı Memnu'yu bunun için yazmıştır.
Bir iletişim olunca arada.
Evet. Üçüncüsü şeytan oluyor. Bu kaçınılmaz bir şey. Normal de bir şey. Yani bu kaç göç derlerdi eskiden harem selamlı ami. Esas bir sebebi de budur. Önünü kesmek. Çünkü
kimler kiminle görüşebilir de söyleyelim o zaman.
Söyleyelim. Yani, bir kadın kendisine nikah düşmeyen bütün erkeklerle görüşebilir. Yani babasıyla, amcasıyla, dayısıyla, kardeşleriyle, kardeşinin çocuklarıyla, babasının dayıları, amcasıyla görüşebilir. Başka kayınpederi, kayınvalidesi, üvey oğlu, damadıyla görüşebilir. Torununun kocasıyla da görüşebilir mesela. Bunlarla da görüşebilir. Süt kardeşleriyle görüşebilir. Süt akraba, süt babasıyla.
Eskiden çok yaygın.
Eskiden çok yaygındı çünkü mama yok. Kadınların çoğu süt veremiyor, hastalanıyor. Çocuğu bir süt anneye veriyorlar. Onun kardeşleri, çocukları, kocası, kardeşi.
Kadın annesi gibi mi oluyor?
Annesi
artık
gibi olur.
O.
Kadın annesi gibi olur. Kardeşi süt dayısıdır.
Görüşebilir onunla.
Görüşebilir. Kocası süt babasıdır. Süt babanın kardeşleri süt amcasıdır. Süt annenin babası, annesi süt anneanne, süt dededir. Bu kadının çocukları ve emzirdiği bütün çocuklar bunun süt kardeştir, evlenemez. Bunlarla görüşebilir. Bir de küçük çocuklar, yani henüz buluğa ermemiş oğlan çocuklarıyla. Bir de bazı alimlere göre harem ağalarıyla, yani erkekliği bulunmayan erkeklerle görüşmesine müsaade edilmiş. Hanımların bir de en çok çıktığı yer hamam. Hı-hı. Çünkü eskiden evlerde hamam yoktu. Gusülhaneler vardı. Hı-hı. Çünkü hamam bayağı odun yakılacak, ısınacak. Kadınlar haftada bir, bazen ayda bir mahalle hamamına giderlerdi. Kadınların evden çıktığı bir vesile de buydu, hamam. Deniz hamamları sonradan çıktı. Kadınlar için ayrı, erkekler için ayrı deniz hamamları vardı. Kadınların deniz hamamlarının çok denizin ortasına kapak perdeler yaparlardı tahtadan. Kadınlar da rahatça yüzerler. Zaptiyeler de etrafta gezer. Böyle bir çapkın serseri takımı hani yüzüp de şeylerden, tahtalardan bakıyor mu diye. Sadece burada değil, tramvaylar. O zaman tramvay var. Vapurlar. Bunlar kadın erkek ayrıdır. Kadınlar önde oturur, arada gül kurusu bir perde vardır. Erkekler ayrı oturur. Karı koca bile olsalar ayrı otururlar.
Ha, yan yana oturamazlar. Her ikisi ayrı yerlere.
Lokantalar ve çay bahçelerinde kadınlar ve erkekler ayrı otururlar. Kör bir adam vardır veya bir çocuk. Onun vasıtasıyla haber gönderirler. İçeri bir bağırır mısınız, binbaşı Nafiz Bey gelsin. Veya içeri bağırır mısınız, binbaşı Nafiz Bey'in hanımı gelsin. Bu aracılık yapar şeylerde. Tiyatrolarda da, sinemalarda da kadın erkek ayrıdır. Eğer kadınlar matinesi ayrı, erkekler matinesi ayrı değilse kadınlar ve erkekler ayrı. Bu 1908'e kadar devam etti. meşrutiyet ilan edilince iddiaçılar kadın erkek farkını ayırdılar. Enver Paşa tekrar yasakladı. 1923'te Gazi Mustafa Kemal Adana'ya gittiği zaman kadınlar Latife Hanım'ı bir çaya çağırdılar. Mustafa Kemal Paşa dedi ki benim olmadığım yerde hanımın işi yoktur, o zaman siz de gelin dediler. Ondan sonra harem selamlık 1923 senesinde tarihe karıştı. Bütün vapurlarda, sinemalarda, trenlerde, tramvaylarda bütün perdeler kaldırıldı. 1923'ten itibaren bu şey kalktı. Harem selamlık kalktı. Evlerde, modern evlerde zaten kalkmıştı. Artık kadın erkekler meşrutiyet devrinde 1908'den sonra birbirleriyle görüşüyorlardı. Dışarı çıkarken yine ama ayrı, yine çarşaflı, yine fereceli ama evlerinde bu kaç göç yapmayan aileler vardı. Ama sosyal hayatta bu devam ediyordu. Dediğim gibi 1923'te bu tarihe karıştı. Fakat yine de bakıyorsunuz çok modern ailelerde bile ev misafirliğine gittikleri zaman salon salle manje ise erkekler bir tarafta, kadınlar bir tarafta oluyor. İngiltere'de mesela kadınlar erkekler yemeğe giderler. Sonra erkekler pro içmeye bilardo odasına gider. Hı-hı. Kadınlar ayrı geçerler. İngiltere'de kadınların girmesi yasak olan kulüpler vardır ve bu kulüplere çok modern, çok entelektüel insanlar üyedir. Kadın düşmanlığı değil elbette.
Ama buradaki
dünyanın ayrılığı, evet, muhabbetin
tabii,
ayrılığı.
Yani sohbet edilecek başlıklar birbirinden farklı, evet, olunca herkes rahat edeceği rahat bir ortam bulmak istiyor.
Evet, bu devam ediyor. Dolayısıyla harem selamlık bizim hayatımızdan 1923'te çekildi ama yani dindar, mutaassıp, muhafazakar kesimde devam etti bu. Eski gelenekler devam etti. Bilhassa Anadolu'da bunun ortadan kalkması çok daha yakın. 70'ler televizyonun yayılmasıyla oldu. Tesettürün azalmasıyla beraber ve harem selamlık da böylece tatbikatta tarihe karıştı. Çok lokal olarak devam etse bile.
Çok teşekkür ederim bugün için. Tekrar görüşmek üzere.